Ayrım 45.
Böylece insanlar ilk kez ondan duydular beni. O gün bugündür saltanatım sürekli güçleniyor. Henüz geniş yığınlara egemen değilim ama egemenliğim güçleniyor. Sen şimdiden tüm dünyaya egemen olacağım günleri görebiliyorsun. Bugün benim egemenliğimi kabul edenler kendilerinden istediğim şeyleri henüz bütünüyle yerine getiremiyorlar. Çünkü bunlar benim egemenliğimi kabul etmeyen, bana düşman olan bir kitleyle çevrili durumdalar. Benim kendilerinden istediğim şeylerin hepsini bilseler ve bunları yerine getirmeye çalışsalar, kendilerini kuşatan yığın onlara hayatı zindan eder. Oysa ben acı, gözyaşı değil, sevinç, mutluluk istiyorum ve bu az sayıdaki insana diyorum ki, size acı vermelerine neden olabilecek şeyleri yapmayın. Siz şimdilik benim arzumu kendimize zarar gelmeyecek ölçüde bilin, yeter. Ama ben seni bütünüyle tanıyabilirim, değil mi? Evet, senin durumun çok uygun. Korkacağın hiçbir şey yok. Her şeyi yapabilirsin. Benim bütün arzularımı öğrendiğinde bunların içinde senin kendine zarar vermen gibi bir arzunun bulunmadığını göreceksin. Beni tanımayanların sana zarar verebilecekleri hiçbir şeyin peşine düşme. Sen şimdi sahip olduklarından memnunsun, şu anda elinde olanların dışında bir şey düşünmüyorsun ve düşünmeyeceksin. Onun için sana kendimi bütünüyle açabilirim. Adını söyle bana, kendinden önce bütün kraliçeleri adlarıyla andın, kendin içinse bir şey söylemedin daha. Demek adımı öğrenmek istiyorsun. O zaman bana dikkatle bak ve söyleyeceklerimi dinle. 4. O zaman bana dikkatle bak ve söyleyeceklerimi dinle. Sesim sana tanıdık geldi mi? Yüzümü daha önce görmüşlüğün var mı? Hayır, daha önce görmemişti. Kesinlikle görmemişti bu yüzü Vera Pavlovna. İyi ama nasıl oluyor da her seferinde bu yüzü gördüğünü sanıyordu? Bir yıldır Kirsanov'la her konuşmalarında, Kirsanov'un kendisinin yüzüne her bakışında, kendisine her öpüşünde bu ışık saçan güzeli görüyordu. Güzel ondan gizlenmiyordu, tıpkı onun da Kirsanov'dan gizlenmediği gibi. Güzel ona kendini bütünüyle gösteriyordu, tıpkı onun da kendini kocasına bütünüyle gösterdiği gibi. Hayır, seni görmedim, yüzünü görmedim. Evet, bana görünüyordun ama yüzün öyle bir ışık halesiyle çevrili oluyordu ki yüzünü seçemiyordum. Yalnız senin herkesten daha güzel olduğunu anlıyordum. Sesini duyuyordum ama hiç kimsenin sesine benzemeyen çok güzel bir sesti duyduğum. Peki öyleyse senin için bir şey yapacağım. Şimdi bana iyice bak. Bir an için halemin parlaklığı azalacak, sesimin büyüleyiciliği yok olacak. Bir an için kraliçe olmaktan çıkacağım. Nasıl, gördün mü beni? Duydun mu gerçek sesimi? Tanıdın mı beni? Tamam, yeter. Yeniden kraliçeyim ve hep kraliçe kalacağım. Hale yeniden bütün parlaklığıyla yüzünü çevreliyor, sesi yeniden anlatılmaz büyüleyiciliğine kavuşuyor. Vera Pavlovna şaşkın durumda. Hale'nin parlaklığının kaybolduğu bir anlık sürede gördüğü yüzü tanıyor mu? Evet, benim kim olduğumu öğrenmek istedim ve öğrendin. Adımı soruyordum bir de. Ayrı bir adım yok benim. Demin sana görünenin adı neyse benim adım da odur. Sen beni gördün, kim olduğumu öğrendin. Dünyada bir insandan, bir kadından daha üstün hiçbir şey yoktur. Ben göründüğün kişiyim, seven ve sevilenim. Evet, Vera Pavlovna'nın gördüğü kendisiydi. Gerçi Tanrıçaya benziyordu bu kadın ama kendisiydi. Tanrıçanın yüzü kendi yüzüydü. Kendi yüzünü tanımaz mıydı Vera Pavlovna? Kusursuz denemezdi yüzü için. Her gün kendi yüzünden çok daha güzel başka yüzler görüp duruyordu. Ama bu yüz aşkın ışıklı halesiyle çevriliydi ve antik çağların en büyük heykeltıraşlarının ve yüce resim çağının en yüce ressamlarının en ideal diye hayal edebilecekleri yüzlerden daha güzeldi. Evet, aşk halesiyle çevriliydi bu yüz, kendi yüzüydü ve Milo Venüs'ünden de bugüne dek gelmiş geçmiş bütün güzellerden de daha güzeldi. Sen kendini aynada kendin olarak görüyorsun, ben olmuyorum bu görüntüde. Bana baktığın zamansa sevdiğin insanın sende gördüğünü görüyorsun. Benim seninle kaynaşıp tek bir varlık olmamın nedeni o. Onun için senden daha güzel bir varlık yoktur. Onun gözü senden başka hiçbir ideali görmüyor. Doğru mu söylüyorum? Ah, hem de nasıl? 5. Kim olduğumu öğrendin. Şimdi sıra ne olduğumda? Bende Astarte'deki zevklere doygunluk var. O Astarte ki kendinden sonra gelen bütün kraliçelerin anasıydı. Bende Afrodit'teki güzellikte doruğa ulaşmışlık var. Bende lekesiz bakiredeki saflığa sonsuz tutku var. Ve bütün bunlar bende onlarda olduğundan çok daha güçlü, çok daha yüce ve doygun bir biçimde var. Lekesiz bakirede olan bende Afrodit'te ve Astarte'de olanlarla birleşmiş durumda. Ve bunlar birleşmeden aldıkları gücün yanı sıra içimde başka güçlerle de birleşmiş oldukları için daha yüce, daha pekişmiş durumdalar. Eski kraliçelerin hiçbirinde bulunmayan, yalnızca bende olan yeni bir güç sayesinde bunlar tümden erişilmez bir güç ve güzellik kazanıyorlar. Eski kraliçelerde bulunmayan, yalnızca bende olan yeni bir güç dedim. Bu, sevenlerin eşitliği, seven insanların arasındaki eşit ilişkidir. Bu yeni güç tek başına beni onlarla kıyaslanamayacak kadar güçlü, güzel, erişilmez yapıyor. Erkek kadını kendine eşit kabul ettiği zaman kadına artık kendine ait bir eşyaymış gibi bakmıyor. O zaman da kadın onu tıpkı onun kendisini sevdiği gibi seviyor. Yani sevmek istediği için sevmek. Kadın eğer böyle bir sevgiyi istemezse erkeğin onun üzerinde hiçbir hakkı olamaz, tıpkı kadının da onun üzerinde hiçbir hakkının olamayacağı gibi. İşte bunun için diyorum ki benim içim özgürlükle doludur. Hak eşitliği ve özgürlük benden önceki kraliçelerden bana ne geçtiyse bunların tümüne yepyeni bir nitelik, erişilmez bir güzellik kazandırıyor. Bu benden önce hiçbir zaman görülmemiş bir güzelliktir. Bu benden önce bilinen her şeyin önünde hiç oluverdiği bir güzelliktir. Benden önce aşkta doyuma ulaşma yoktu çünkü tutkular birbirlerine doğru özgürce akmıyorsa ne kadın ne erkek aşktan doyum sağlayabilir. Benden önce güzelliği izlemekten duyulması gereken zevk de gerçek anlamıyla duyulmuyordu. Güzellik kendi isteğiyle açılmamış, gözümüzün önüne özgür gönül akışıyla gelmemişse bunun izlenmesinden hangi zevk, hangi hayranlık duyulacak? Ben, lekesizliği yalnızca bedenine el sürülmemişlik olarak anlayan lekesiz bakireden de daha temizim. Bende yürek temizliği var. Ben özgürüm, onun için bende yalan, sahte, ikiyüzlü hiçbir şey yok. Ne söylemişsem öyle düşünüyorum, öyle inanıyorumdur. Kimi öpmüşsem sevdiğim, sevecenlik duyduğum içindir. Eski kraliçelerde olmayan, yalnızca bende olan ve benim eski kraliçelerden aldığım her şeye güzellik katan yeni gücüm, içimde başlı başına bir güzellik, başlı başına bir güçtür. O her şeyden daha güzel, daha güçlüdür. Efendi uşağının, uşak da efendisinin yanında sıkılır. İnsan ancak eşit olduklarının yanında tümüyle özgürdür. İnsan ancak eşit olduklarının yanında gerçekten neşelidir. Benden önce erkeklerin de aşkın gerçek tadına varamayışlarının nedeni budur. Onların benden önce duydukları şeyin adı mutluluk olamaz. Olsa olsa bir anlık bir baş dönmesi sarhoşluktu bu. Hele kadınların duydukları, zavallı kadınlar, nasıl da korku içindeydiler. Köle gibi itiliyor, horlanıyor, eziliyorlardı. Benden önce kadınlar aşkın ne olduğunu bilmiyorlardı. Benden önce kadınlar aşkın ne olduğunu bilmiyorlardı çünkü korkunun olduğu yerde aşk yoktur. Bunun için ne olduğunu sana tek bir sözcükle de söyleyebilirim. Ben hak eşitliğiyim. Hak eşitliği yoksa insan bedeninden alınan zevk, güzelliğe duyulan hayranlık da yoktur. Zevk ve hayranlık sanılan duygular insanın yüreğine sıkıntı veren karanlık, tiksinç duyumsamalardır. Hak eşitliği yoksa yürek temizliği de yoktur. Temizlik adına aldatıcı bir beden temizliği vardır o kadar. Benim onsuz yapamayacağım şey özgürlüktür. Özgürlüğün olmadığı yerde ben de yokum ve bende özgürlük hak eşitliğinden kaynaklanır. Sana başkalarına söyleyebileceğin her şeyi söyledim. Ben bugün neyim ve kimim artık biliyorum. Yalnız egemenliğim daha yığınları kucaklamıyor. Dolayısıyla benden yana olanları, bana karşıt olanların kara çalmalarından korumak zorundayım. Arzularımın neler olduğunu herkese açmam için zaman henüz erken. Egemenliğim herkesi kucakladığı zaman, bütün insanlar bedence güzel, yürekçe temiz oldukları zaman açılacağım ve göstereceğim herkese bütün güzelliğimi. Ama senin çok elverişli bir durumun, güzel bir yazgın var. Bu yüzden sana anlatacaklarımdan dolayı başına kötü hiçbir şey gelmeyeceğine güvenebilirim. Şimdiki gibi bir avuç insan değil, tüm insanlar beni egemenleri olarak kabul etmeye layık oldukları zaman neler olacak, ben ne olacağım, bunu yalnızca sana anlatıyorum. Benim geleceğimin gizini öğrenen tek insan oluyorsun. Susacağına yemin et ve dinle. 6. Nokta nokta nokta nokta. 7. Ah canım, bir tanem benim. Senin isteklerinin neler olduğunu öğrendim, bunların gerçekleşeceğini de biliyorum. Ama bu iş nasıl olacak? İnsanlar o zaman nasıl yaşayacak? Sana bunu tek başıma anlatamam. Bunun için ablamın yardımı gerek. Hani sana daha önce görünen ablam. O benim hem efendim hem uşağımdır. Ben yalnızca o beni ne yaparsa o olabilirim, ama o da benim için çalışır. Ablam, gel bana yardım et. Birden kız kardeşlerin kız kardeşi, nişanlıların nişanlısı olan görünüyor. Selam bacım, diyor kraliçeye. Ah, sen de mi buradaydın bacım, diyor Vera Pavlovna'ya. Benim yetiştirdiğim bu güzel kraliçenin herkese egemen olduğu zaman insanların dünyada nasıl yaşayacaklarını merak ediyorsun herhalde. Bak öyleyse. Bir yapı. Bugün ancak en önde gelen birkaç başkentte bulunabilecek büyüklükte bir yapı. Ya da hayır, bugün hiçbir başkentte, hiçbir yerde benzeri olmayan büyüklükte bir yapı. Yapının dört yanında ekinler, çayırlar, bahçeler, korular var. Ekin bildiğimiz ekin, ama bizim ekinlere benzer yanı yok. Her bir başak nasıl da iri ve her başak nasıl da ağır tanelerle dolu. Hiç böyle buğday olur mu? Başağın böylesi nerede görülmüş? Tanenin böylesini kim nerede görmüş? Üzeri böyle ağır tanelerle dolu böyle kocaman bir başak ancak serada yetiştirilebilir. Şu çayırlar bizim çayırlar ama üzerlerini kaplayan çiçekler, onları da bugün ancak seralarda yetiştirmek mümkün olabilir. Şu limon, portakal, şeftali, kayısı ağaçlarına bakın hele. Bunlar bizde ancak limonluklarda yetişmez miydi? Açık havada nasıl olmuşlar böyle? Ah evet, çevrelerinde sütunlar var. Yazın açılıp kışın kapatılan bir limonluk o zaman burası. Koruluk da bizim koruluk. Meşe, ıhlamur, akça ağaç, kara ağaç. Ama ne güzel ağaçlar bunlar. İçlerinde bir tek hastalıklı, sağlıksız ağaç yok. Ya şu yapı? Nasıl bir mimarisi var bu yapının? Bugün hiç böylesi yok. Ya da var, onun aynısı değil ama ona çok benzeyen bir yapı. Saydenham tepesindeki saray. Yalnızca çelik ve cam, başka hiçbir şey yok. Hayır, var. Yapının yalnızca dışı böyle, içi bildiğimiz ev gibi. Yalnız büyük, çok büyük bir ev. Bu çelik ve cam yapı asıl evin üzerine bir kılıf gibi geçmiş. Böylece evin dört yanında boydan boya geniş balkonlar oluşmuş. İçerideki evin de ne kadar değişik bir mimarisi var. Pencereler yerden tavana kadar ve hemen bütün duvarlar boydan boya pencere. İki pencere arasında o kadar ince bir duvar parçası bırakılmış ki. Aradaki bu incecik duvar parçası pencereler için çerçeve görevi görüyor. Pencerelerin tümü binanın dört yanını boydan boya kaplayan cam balkonlara açılıyor. Peki şu döşemelerin malzemesi ne? Tavanlar, kapılar neden yapılmış böyle? Nedir bu? Gümüş mü, platin mi? Yalnız dolaplar hep bildiğimiz gibi tahtadan. Dolaplarda tahta kullanılması bir tür kapris. Salt değişiklik olsun diye. Tavanların, döşemelerin, mobilyaların malzemesi ise belli değil. Şu koltuğu kaldırsana yerinden. Aa, bu metal bir koltuk. Ama bizim ceviz koltuklardan daha hafif. İyi ama nasıl bir metal bu böyle? Ah, şimdi hatırladım. Sasha bana küçük bir levha göstermişti bundan. Cam gibi hafif bir şeydi. Küpe, broş gibi süs eşyaları yapıyorlar şimdi bundan. Sasha, alüminyumun er geç ağacın hatta taşın yerini alacağını söylüyordu. Ne kadar pahalı, zengin bir yapı. Her yerde alüminyum, alüminyum. Pencere aralarında boydan boya aynalar. Ya şu halıları ne demeli? İşte şurada halılar yerin tamamını kaplamıyor. Döşeme görülüyor. Evet, döşemeler de alüminyumdan yapılmış. Görüyorsun değil mi? Aşırı kaygan olmaması için döşemede kullanılan alüminyum biraz matlaştırılmış. Burada çocuklar oynuyor, zaman zaman da büyükler geliyor yanlarına. Öteki salona ise hiç halı serilmemiş dans salonu burası. Ve her yerde ılıman iklim ağaçları, ılıman iklim çiçekleri, bütün ev sanki bir kışlık bahçe. İyi ama saraylardan bile görkemli olan bu evde kimler oturuyor? Burada çok, pek çok insan oturuyor. Hadi gir içeri de görelim kendilerini. Üst kat balkonuna çıkıyorlar ve Vera Pavlovna buradan gördüğü şeyi nasıl olup da daha önce fark edemediğine şaşıyor. Tarlalara öbek öbek insanlar dağılmış durumda. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, herkes hep birlikte. Ama en çok gençler var. Yaşlılar, hele yaşlı kadınlar çok az. Çocuklar yaşlılardan çok ama yine de gençler kadar değiller. Çocukların çoğu ev işleri yapmak için evde kalmışlar. Çocuklar hemen bütün ev işlerini becerebiliyorlar ve bu işten büyük zevk duyuyorlar. Burada insanların çok geç yaşlanmaları, sürdürdükleri sağlıklı, mutlu yaşam, diriliklerini, canlılıklarını uzun süre korumalarını sağlıyor. Tarlalarda çalışanlar şarkı söylüyorlar. İyi ama ne yapıyor onlar tarlalarda? Ah, ekin biçiyorlarmış. İşleri nasıl da hızlı yürüyor? Elbette hızlı yürüyecek. Çünkü onların yerine bütün işleri makineler yapıyor. Ekini biçen, demetleyen, demetleri taşıyan hep makineler. İnsanlar makinelerin yanında duruyorlar ya da üzerlerine çıkmış onları yönetiyorlar. Ne güzel şeyler yapmışlar bunlar kendilerine böyle. Güneş tepede ortalığı kavuruyor ama onların aldırdıkları yok. Tarlada tam çalıştıkları yerin üstünde boydan boya gerilmiş bir örtü var. Onlar ilerledikçe örtü de onlarla birlikte ilerliyor. Şu işe bak, sıcakta ekim biçmeyi püfür püfür serinlik haline getirmenin yolunu nasıl da bulmuşlar. Onların işi hızlı yürümeyecek de kimin yürüyecek? Onlar şarkı söylemeyecek de kim söyleyecek? Doğrusu şimdi ben de seve seve ekim biçerdim onlarla. Şarkıları da değişik, yeni, daha önce hiç duymadığım şeyler. Ama işte şu anda söylemeye başladıkları şarkıyı ben de biliyorum. Seninle bey gibi yaşayacağız, bu insanlar bizim dostlarımız. Gönlünden geçen her şeyi sana biz sağlayacağız. Ama işte çalışma bitti, herkes eve dönüyor. Hadi salona gidip nasıl yemek yediklerine bakalım diyor kraliçenin ablası. Salonların en büyüğüne giriyorlar. Salonun yarısını masalar kaplamış. Ne çok masa böyle. Hepsinin üzerinde örtüleri. Kaç kişi yemek yiyecek burada? 1000, hatta daha fazla. Çünkü evde yaşayanların hepsi yemeklerini burada yemiyor, isteyen yemeğini ayrıca kendi odasında yiyor. Tarladaki çalışmaya katılmayan çocuklar ve yaşlılar hazırladı bütün bunları. Yemek pişirmek, ev işleri yapmak, odaları toplamak için güçlü ellere gerek yok. Bunları ellerinden başka iş gelmeyenler ya da şimdilik daha başka iş yapamayanlar da yapabilir. Servis takımları harika. Tabaklar alüminyum, bardaklar kristal. Bütün masaların ortası bir şerit halinde boydan boya çiçek kaplı. Yemekler masanın üzerinde. İşte çalışanlar içeri girdiler. Herkes oturuyor, sofrayı hazırlayanlar ve tarlada çalışanlar. Peki servisi kim yapacak? Neyi? Servisi mi? Ne zaman? Yemek yerken mi? Servise gerek yok ki. 5-6 çeşitten oluşuyor bugünkü yemek. Sıcak yenecekler, dikkat edersen soğumayacakları bir düzenekle yerleştirilmiş masaya. Şu gördüğün çukur yerlerde içleri sıcak su dolu kaplar var. Sıcak yemek tencereleri bu kapların içinde duruyor. Sen maddi sıkıntı çekmeyen bir insansın, üstelik de güzel şeyler yiyip içmeyi seversin. Söyle bakalım, her zaman böyle yemekler yiyebiliyor musun? Yılda ancak birkaç kez. Bu onların olağan yemeğidir. İsteyen bunlardan çok daha güzellerini, canının istediğini yiyebilir. Ama bunun için özel bir ödemede bulunması gerekir. Özel şeyler istemeyen, ortak yemeği yiyenlerse hiçbir şey ödemezler. Bu her şeyde böyledir. Herkes kendi birliğinin yarattıklarından eşit olarak ve ücretsiz yararlanır. Bunun dışına çıkan özel istekler için karşılık istenir. Biz miyiz bu? Bizim ülkemiz mi burası? Demin bizim bir şarkımızı söylediklerini duydum. Rusça söylüyorlardı. Tabii bizim ülkemiz. Bak şu ötede gördüğün ırmak Oka ırmağıdır. Tabii biziz bu insanlar. Sen de ben de Rus değil miyiz? Bütün bunları sen mi yaptın? Bütün bunlar benim için yapıldı. Ben heyecan esin verdim, şimdi de bu yapılanların daha da eksiksiz hale getirilmesi için esinlendiriyorum onları. Ama bütün bunları yapan kimdir dersen işte odur, ablam. Bütün kahrı çeken o, ben sefasını sürüyorum. Peki herkes böyle mi yaşayacak? Vera Pavlovna'nın bu sorusuna kraliçenin ablası yanıt veriyor. Evet, herkes böyle yaşayacak. Herkes için sonsuz ilkbahar, sonsuz yaz, sonsuz sevinç olacak. Ama biz sana daha bir çalışma gününün ilk yarısının son bölümünü ve ikinci yarısının ilk bölümünü gösterdik. Günün ikinci yarısını 2 ay sonra izleyeceğiz. 8. Solmuş çiçekler, yapraklarını döken ağaçlar, insana hüzün veren bir tablo. Kardeşlerin küçüğü, insanın içi kararıyor değil mi diyor Vera Pavlovna'ya. Bakmak bile hüzün verici. Bu benim hiç istemediğim bir şey. Ablası da evet diyor, salonlar boş, tarlalarda ve bahçelerde hiç kimse yok. Kraliçe bacımın isteğini yerine getirmek için böyle yaptım. Gerçekten de sarayda şimdi hiç kimse yok mu? Neden olsun ki? Buranın nasıl soğuk ve nemli olduğunu görüyorsun. Evde şimdi burada yaşamakta olan 2000 kişiden ancak 8-10'u bulunuyor. Bunlar da bu ıssız yerde kuzey güzünü yaşamayı ilginç bulanlar. Bir süre sonra küçük ama aralıksız gruplar halinde kış meraklıları gelmeye başlar. Peki ama şimdi nerede onlar? Neresi ılık ve güzelse oradalar diyor abla. İşlerin yoğun, havaların güzel olduğu yaz aylarında buraya güneyden çok konuk gelir. 2 ay önce ziyaret ettiğimiz evde konuklar eviydi. Şimdi konuklar için daha pek çok ev yapıldı. Dilleri, derilerinin rengi farklı konuklar. Ama kimin konuk, kimin ev sahibi olduğu belli değildir burada. Herkes istediği yerde kalır, istediği grubun içinde yer alır. Siz yazın işlerinize yardım etmek için gelen bu konukları kabul ederken, isterseniz kendiniz de yılın yağışlı ve soğuk geçen 7-8 ayında güneye gidebilirsiniz. Dileyen dilediği yere gidebilir. Güneyde bir yeriniz var, çoğunuz oraya gidiyor. Yeni Rusya diyorsunuz oraya. Odessa'nın oralar mı? O senin zamanındaydı. Bak sana göstereyim Yeni Rusya'nın nerede olduğunu.